Ayrım 4. Şimdi Engin Bey ile baş başayız. Bak Çağlar. Bu yeni nutkun daha ilk cümlelerinden anladım ki Engin Bey beni hiç de gözden çıkartmış değil. Söylediklerinin özeti şu. Son günlerde sapıtmama rağmen benim iyi bir asistan olduğumu düşünüyor. Şimdi yapmam gereken aklımı başıma toplayıp eskisi gibi görevlerimi layıkıyla yerine getirmek. Anlaştık mı? Anlaştık tabii. Engin Bey'in yanından ayrılırken başımdan geçenleri nasıl değerlendirmem gerektiğini bilmiyorum. Galiba ucuz atlattığım için sevinmeliyim ve ben galiba hiçbir şey hissetmiyorum. Kapıyı açıp asistanlar odasına girdim. Yalnız Pınar yok içeride. Cengiz dışındakiler meraklı gözlerle bir açıklama bekliyorlar benden. Bölüm başkanımızla ikinci geleneksel haftalık görüşmemizi yaptık desem tatmin olmazlar. Yerime otururken Engin Bey ile Sezgin Bey benim dersleri kendi notlarımla anlatmamdan memnun kalmamışlar dedim. Sen dersleri kendi notlarından mı anlatıyorsun? Ne var bunda? Senin gibi bölüm asistanlarını hamile bırakmıyorum ya. Böyle yanıtlamadım tabii. Bir süredir öyle yapıyordum. Engin Bey mi istedi bunu? Yo, Engin Bey daha yeni Cengiz'den öğrenmiş. Bu dediğim Cengiz'in eğilmiş kafasını kaldırdı. Çağlar, vallahi ben söylemedim. Bilmem artık, sıkıştırınca herif senin adını verdi. Çağlar, günahımı alıyorsun bak. Kimse duymadı onu. Rıfat'la Ayla biz olacakları tahmin ediyorduk der gibi bakıyorlar. Özgür'le devam ediyoruz. Çağlar, niye öyle bir şey yaptın? İçimden geldi. Ayla kahkaha attı. Bu kız sayemde sık gülmeye başladı. Yaptıklarım hiç değilse bir kişiyi mutlu ediyor. Çalan telefonu Cengiz açtı. Tahir Bey beni istiyor. Efendim hocam. Çağlar. Benim hocam. Seninle konuşacaklarım var Çağlar. Geleyim mi hocam? Gel, bekliyorum. Telefonu kapatıp çıktım. Odasına girdiğimde ayakta dolanıyordu. Galiba bu çok sinirli olduğu anlamına geliyor. Sezgin Bey dedi ki Çağlar, sen onun dersini kafana göre işliyormuşsun, doğru mu? Gerçeğe ikinci kez kabul edilebilir bir görüntü vermeye çalıştım. Ben dersi kendi kafamdan işlemiyorum. Hem verilen notlardan yararlanıyorum hem de yaptığım araştırmalarımdan. Fakat bunun yanlış bir şey olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Kendi dersinde de aynı yöntemi kullanıp kullanmadığımı sordu. Doğru söyleyenin dostu olmaz diyenler çok haklıymış. O kibar adam az kaldı üstümü atlayıp parçalayacaktı beni. Sanırım yine uysal geçmişim sayesinde kurtuldum. Odaya döndüğümde olanları Pınar'a anlatıyorlardı. Yeni gelişmenin ayrıntıları için alıcılar bana yöneldi. Tahir Bey de yaptığımı beğenmemiş. Bu yetmedi onlara. İçinde kan ve kemik sesi bulamadıklarından inanmakta zorlandıkları öyküyü birkaç kez tekrarlattılar. Mesai bitene kadar rahat bırakmadılar beni. Sabah erken kalktım ve taze sabıkamdan dolayı her zamankinden biraz daha erken geldim okula. Odada benden başka kimse yok. Çantamı masama bırakıp bilgisayarın düğmesine bastım. Issız bir odada oturmuş, özlemini duyduğum dünyalarla haberleşmemi sağlayan cihazın açılmasını bekliyorum. İşte yeni mesajlar. Dikkatle okuyorum ve yine kimsenin valizimi toplayıp gelmemi istemediğini görüyorum. Açılan kapıya çevirdim başımı. Rıfat, günaydın abi. Günaydın. Çantasını masasına bırakıp yanıma geldi. Var mı bir gelişme? Yok. Olur olur, acele etme dedi ve biraz düşündükten sonra devam etti. Belki sen yanlış ülkelere başvuruyorsun. Nasıl yanlış ülkelere? Başka yerlere de başvur abi. Arnavutluğa ya da Yemen'e mi mesela? Yok abi, Almanya'ya falan da yazsan iyi olur ama. Tamam, Almanca öğreneyim, haftaya onların da kapılarını çalarım. Güldü. Senin bu sabah kafan bozuk galiba. Ben de güldüm. Haklı aslında, sinirlerim biraz gergin. Yarım saat sonra Sezgin Bey'in yüzünü görmem gerekiyor. Derse kendisi de benimle girer mi diye merak ediyorum. Yerinde olsam yediğim halttan sonra bana güvenmezdim. Sezgin Bey'in kapısını çaldım, siren kıvamındaki sesi girmemi söyledi. Günaydın hocam. Bak Çağlar. Bu notları alıyorsun, aynen yazdırıyorsun. Kafandan iş yapmaya kalkma. Peki hocam. Asistanlığa bugün başlıyormuşum gibi 5-10 kez daha dersi nasıl işleyeceğimi tekrarladı. Benimle birlikte gelmeye kalkmadığı için yanından mutlu ayrıldım. Sınıftan içeri girdim. Ön sıradaki öğrencilerden birisine yoklama kağıdını verdim. Konuyu tahtaya yazıp akşam hazırladığım notları önüme açtım ve başladım derse. Ben zevkle anlatıyorum, öğrencilerim zevkle dinliyorlar. Hocalarım gelip şu manzarayı görseler, kalpleri taştan olsa kıyamazlar mutluluğumuza. Yine dalgaya vuruyorum bir şia, sönmemiş ateşe benzin döktüğümün farkındayım. Akşam çok düşündüm. Sonunda, oğlum Çağlar, sen 3 sene paşa paşa istenenleri yaptığında ne kadar mutlu oldun dedim. Canlı canlı kaynatılarak kabuğunu terk etmeye zorlanan bir salyangoz kadar. Bu dünya sadece cehenneme antrenman değil ki. Böyle devam edersem yarın zebaniler beni nasıl ağırlayacaklarını bilemeyecekler. 5 günlük dünyada bir nefes olsun ıstırap çekmeye gerek olmadığına karar verdim ve şimdi uyguluyorum. Sezgin Bey'e notlarını teslim etmeye gittiğimde dik dik suratıma baktı ve sordu. Adam gibi işledin dersi değil mi? Yalan söylemek zorunda kalmadan yanıtladım sorusunu. Tabii adam gibi işledim dersi. Dolayısıyla o lanet olası notları kullanmadım. Ama sadece kendimi değil onu da düşündüğüm için bunu söylemedim. 10 dakika sonra doktora dersim için Engin Bey'in karşısındayım. Geçen hafta girişini gösterdiğim makalenin tamamını koydum önüne. Şaşırdı. Bu kadar çabuk yazacağımı ummamıştır. Bana geri uzatıp oku bakalım dedi. Tavrından anladığım kadarıyla kalitesinden şüphesi var. Benim de eserime güvenim tam değil. Ağırlıklı olarak kendi fikirlerimden oluşan ilk makalem. 3-5 cümlede bir durdurup kimden aldığımı soruyor. Hayali bilim kahramanlarının kendi koyduğum adlarını okuyorum. O da tanırım ve severim sıkı heriftir der gibi kafasını sallayıp hımm yapıyor. Hep İngiliz bilim adamlarından yararlanmışım. Aslında bu konuda Fransızlar da çok iyidir ama ne yazık ki dillerini doğru dürüst isimler üretecek kadar bilmiyorum. Bitirince üstadımın yüzüne baktım. Tuhaf sesler çıkararak dişlerin arasındaki bir şeyden kurtulmaya çalıştıktan sonra fena değil dedi sonra da ekledi. Yayınlatalım bunu. Bana kalsa yeterince iyi değil ama sevgili hocam yoğun işleri dolayısıyla çok sık makale yayınlayamadığı için hevesini kırmak istemedim. Hem zaten benim adım ikinci yazar olarak çıkacağından onun kararı daha önemli. Sanırım şu an kalın parmaklarını masaya vururken hangi dergilerde arkadaşları olduğunu hatırlamaya çalışıyor. Belki gazetelerin hafta sonu eklerini bile düşünüyordur. Parmakları durdu, gözlerini kısıp bana baktı ve telefona uzandı. Karşı taraftakinin adı Halit. Yenge ve çocuklar iyiymişler. Engin Bey'de de bir yaramazlık yokmuş Allah'a şükür. Vallahi sözümdeyim yok, vallahi 5 dakikam yok. Halit'in sistemleri kesilene kadar bölüm başkanım yoğunluğundan yakınmaya devam etti. Bak sana bir makale yollayacağım. Yerin var mı? Benim he benim. Bari asistanım yazdı de ayıp olmasın. Daha demin 5 dakika boş zaman olmadığı için adamla görüşemediğini söyledin. Halit şimdi gözünde bir makale kadar da değerin olmadığını düşünecek. Olur olur hem de mis gibi olur. Tamam hemen gönderiyorum ben. İşi bağlayıp kapattı telefonu. İlk denemede sonuç alan hocamın bilimsel makale yayınlamak konusundaki yeteneğine hayran kaldım. Alçak gönüllülüğünden zerrece ödün vermeden bakanlığın dergisinde yayınlatıyoruz dedi ve yapacaklarımı sıraladı. Müşterinin adresini kafasına yazan çalışkan bir kebapçı çırağı gibi dinledim onu. Yemeği bile yemeden götürmemi istiyor. Hocamın bilimsel heyecanı bana da geçti. Hemen asistanlar odasına gidip bilgisayarda makaleyi açtım ve kendi adımı silip bölüm başkanımınkini yazdım. Aslında ben de ikinci yazarım ama bu hakkımdan tamamen özgür irademle hiçbir rahatsızlık duymadan vazgeçtim. Yazıcıdan aldığım çıktığı disketle birlikte fiyakalı bir dosyaya yerleştirdim. Okuldan ayrılıp 5 dakika kadar yürüdükten sonra durakta hazır bekleyen otobüse bindim. Hava çok sıcak, camlar açık ama hiç esmiyor. Yolculuk boyunca döktüğüm teri hiçbir çıkar beklemeksizin hocama helal ettim. Kocaman bir binanın önündeyim. Döner kapıdan geçip görevliyle karşı karşıya geldim. Elindeki aleti üzerimde dolaştırarak silahsız olduğumu anladı. Kimliğimi bırakıp 35 numaralı ziyaretçi kartını aldım. İkinci kata çıktım ve 24 numaralı odanın kapısını çaldım. Halit Bey'i aramıştım. Tek kişilik, küçük ama güzel döşenmiş bir oda. Benim, dedi kır saçlı yakışıklı adam. Ben Engin Bey'in asistanıyım Halit Bey. Sizinle telefonda görüşmüştüm, makalesini getirdim. Ha tamam, iyi oldu hemen getirmen, geç otur. Küçük bir çocukmuşum gibi davranıyor bana. Şeytan diyor bir makalede buna yaz. Telefon edip Mustafa diye biriyle görüştü. O da küçük bir çocuk galiba. Ahizeyi yerine koyup bana döndü. Üst kata çıkıyorsun, tam bu odanın iki sağında Mustafa'yı görüyorsun. Benim gönderdiğimi söyle, hadi bakayım. Canın cehenneme deyip ayrıldım yanından. Dediği yer büyük bir oda. İçeride Mustafa olabilecek 4 kişi var. En gençlerine yaklaştım. Mustafa Bey'i aramıştım. Tanımadığı insanlarla konuşması annesi tarafından sıkıca tembihlenmiş gibi suratıma bakmaksızın eliyle işaret etti. 45-50 yaşlarında beyaz saçlı ufak tefek adamın yanına gittim. Pardon, Mustafa Bey siz misiniz? Bana öyle bir baktı ki ağzından tek kelime çıkmadan anladım. Evet, Mustafa Bey o ve Mustafa Bey olmaktan hiç memnun değil. Tam unutmuşken ben sorup hatırlattım, bu yüzden düşmanca bakıyor. Demin Halit Bey sizinle telefonda görüştü. Elimdeki dosyayı almak için sağ kolunu uzattı. Arkamda Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı üzerine hararetli bir tartışma olmasa bu odada konuşmak yasak zannedeceğim. Dosyadan çıkardığı disketi baş ve yüzük parmağıyla çapraz iki köşesinden tutarak sordu. Mikrof var mı bunda? Olmaz mı? Işığa tutarsanız içindeki börtü böceği de görürsünüz. Aklımdan geçenler yüzünden ukalaca bir gülücüğün suratıma yayılmasına engel olamadım. Virüs diyorsunuz herhalde. Virüs diyorum. Sanırım yoktur. Sanmakla olmaz. Buradaki makinelerin hepsi birbirine bağlı. O zaman siz de bir kontrol etseniz iyi olur. Edeceğim zaten, deyip elindeki makineye soktu. Kafamı uzatıp ekrana baktım ve disketimin kurtlanmamış olduğunu gözlerimle gördüm. Mustafa Bey bilgisayarda makaleyi açarak sayfaları hızla gözden geçirdi. Resim koymadınız mı buna? Soruya hiçbir anlam veremediğim için aptalca baktım suratına. Çekmeceyi açıp dergiyi bana uzattı. Tıpkı beyaz eşyaların tanıtım broşürlerine benziyor. Kuşe kağıt kullanılmış. Makalelere fon diye konulan fotoğraflar yazıları boğmuş. Maalesef yanımda Engin Bey'in mayolu bir resmi yok. Mustafa Bey'e de söyledim bunu. Neyse, biz bir şeyler ayarlarız. Hiç umurumda olmadığı halde bölüm başkanım için sordum ve derginin haftaya çıkacağını öğrendim. Daha zaman varmış. Editör kadrosu pek titiz ama acele edersem diğer hocalarım için de birer makale yetiştiririm belki. Ayrılmadan önce bölümün adresini bıraktım. Engin Bey telif hakkı olarak yayınlanan sayıya ücretsiz ulaşacak. Okula döndüğümde saat 1 olmuştu. Eser sahibine emaneti yerine teslim ettiğimi bildirdikten sonra odaya gittim. Rıfat yemek için beni beklemiş, birlikte çıktık. Yolda sabahki dersi nasıl işlediğimi sordu, anlattım. Ciddi olamazsın. Ciddiyim. Küçük adımlarıyla bana ayak uydurmakta zorlanıyor. Şaka yapıp yapmadığını anlamak için yüzüme baktı ve geçen haftaki tespitini tekrarladı. Delirmişsin abi sen. Yemekhaneye girdik. İçeride çok az kişi var. Cam kenarındaki masalardan birine oturduk. Rıfat çok acıkmış. Çorbasını soluksuz içti. Fırında makarnayı saydım 4 hamlede bitirdi. Rıfat, bugün öğlenleyin ben nereye gittim biliyor musun? Ağzındaki lokmayı çiğnemeye devam ederken sordu. Sahi soracaktım, unuttum. Nereye gittin? Engin Bey'in makalesini götürdüm. Ne makalesi? Anlattım. Kaynakçayı nasıl oluşturduğumu dinlerken az kaldı boğuluyordu. Neşesi bana da geçti. Abi yanlış yapmışsın ya. Bunu söylerken hala gülüyor. Biliyorum Rıfat ama engel olamıyorum. İçime şeytan girmiş sanki. Yok be, senin içinde şeytan bile yaşayamaz. Ölür pislikten. Gerçeği iyi yansıtan esprisine birlikte güldük. Seviyorum Rıfat'la konuşmayı. Geç olduğu için yemekten sonra bahçede oturamadık. Odaya dönüp Tahir Bey'in yarınki dersine hazırlanmaya başladım. İçeride yalnızım ve sessizlik zihnimi açıyor. Öğretmencilik oynuyor olmamdan şüphelenmem şu an aldığım zevki azaltmıyor. Sayfaları çevirirken duyduğum hışırtı ruhumu okşuyor. Kalemim kağıda öğretici cümleler değil de kalbime güzel şiirler yazıyor sanki. Delirmek buysa aklımı buruşturup atmak için 10 yıl beklediğime yanarım. Bilmem kaç dakika sonra keyfimin arasında telefonun zırıltısı girdi. Beni çağırıyorlardır belki de. Çağlar, sen sabah yine sabote etmişsin dersimi. Ayağımla gelemem size, buradayım bekliyorum, saygısız herif. 3 bilemedin 4 kez çaldırır kapatırsın. Belki 10'uncudan sonra sustu. Kaldığım yerden devam ettim. Sayfaların kokusu da hoşuma gidiyor. Acaba diyorum tatlarına baksam mı? Yine telefon. 1, 2, 3, 4 anlaşıldı. Kolay vazgeçmeyecek. Çaresiz yerimden kalktım ve gidip fişi çektim. Aile susunca hemen mutluluğuma döndüm. Uzun saçlarımın ensemi pişirmesi dışında derdim yok şu an. 3-5 dakika sonra onu da unuttum. Ah böyle devam edebilsem keşke ama ne mümkün. Kapı açıldı. 35 yaşlarında dalgalı saçlı, boylu poslu güzel bir kadın girdi içeriye. Siyah eteği dizinin bir karış üstüne kadar iniyor. Ne kadar kusursuz bir vücut. Arada bir yanında getirdiği iki çocuğun başkasından olduğunu düşünesi geliyor insanın. Ayla'nın hocası Gülseren Hanım. Asistanlığa yeni başladığımda aşıktım ona. Telefon bozuk mu Çağlar? Yok, sanmıyorum hocam. Deminden beri arıyorum, kimse yanıt vermedi. Çalmadı hocam, ben hep buradaydım. Telefonun yanına gidip kontrol ettim. Hayret, sinyal sesi yok. Sağına soluna bakarken gördüm. Fişi çıkmış hocam. Allah Allah. Al benden de o kadar. İnsanın bunu kötü niyetli bir asistanın yaptığından kuşkulanası geliyor. Temizlik yapılırken çıkmıştır belki de. Gülseren Hanım'ın tahminine destek vermedim. Sanmam hocam. Yemekten sonra Engin Bey'le konuştum, ben sağlamdı. Ondan beri temizlikçiler gelmedi. İstedim ki olayın esrarını birlikte yok edelim. Ama o aldırmadı. Ayla yok mu? Ayla'nın şu an derste olduğunu bildiğinden eminim. Bir şey isteyecek, yolunu yapıyor. Derste hocam. Fotokopi çektirecektim de demek ki çektiremeyeceksiniz. Ama isterseniz çekebilirsiniz. Makineyi açayım mı hocam? Pek tuhaf baktı. Haklı, saçma bir soruydu. Açmazsan kullanamaz ki. Duvarın dibindeki cihaza yöneldim. Düzgün uzun bacaklarını 3-5 adımıyla takip etti beni. Yapabileceğim son yardım, düğmesine bastığım aletin ısınmasını beklemek. Neyse ki o da fazla sürmedi. Hazır hocam. Yerime oturduğumda hala bana bakıyordu. Şaşkınlık nasıl da yakışıyor güzel yüzüne. Çalışmam gerekmese de uzun uzun seyretsem. Önümdekilere dönmeden önce en son Gülseren Hanım'ın uzun tırnaklı zarif parmaklarıyla cihazın orasını burasını dürttüğünü gördüm. Onun fotoğrafını göndermeliyim yurt dışındaki hocalara. Bilimi böyle bir güzelliği seyretmeye tercih edecek kadar çok sevdiğimi bilsinler. Eminim yarısı biz aptallara burs vermiyoruz diye yazar. Şimdi o güzelliğin sert öfkeli hareketlerinin sesi geliyor kulağıma. Bana kızdı, zavallı makineden ve elindeki kitaptan çıkarıyor acısını. Aile gelince bana uğrasın Çağlar. Başımı kaldırdım. Çakmak çakmak gözlerine bakıp şaşırınca, gülünce, kızınca ayrı güzelsiniz demek isterken protokol gereği peki hocam çıktı ağzımdan. Her adımda topuklarını bağrıma saplamaya çalışarak eski aşkım terk etti odayı. Birkaç dakika sonra yine açıldı kapı. Rıfat girdiği evin sahiplerini uyandırmaktan korkan bir hırsız gibi sokuldu yanıma. Kimse yok değil mi? Önümdeki çekmeceyi açıp burada kimse yok ama sen ötekilere de bak dedim. Dalga geçme Çağlar, ciddi soruyorum. Asistanlığa ondan bir yıl önce başladığımdan bana hiç adımla hitap etmezdi. Yok tabii Rıfat, görmüyor musun? Aramızdaki bütün duvarları yıktım, artık iki eşit dostuz der gibi elini omuzuma koyup gülümsedi. Ne kadar da seveceğim bakıyor. Geç bile kaldın adamım deyip kucaklamak istiyorum onu. Yazık ki duygularını kolay açığa vuran bir insan değilim. Ne oldu Rıfat, delirdin mi? Delirdim. Anladım zaten. Öteki elini de öteki omuzuma koydu. Beni hafif hafif sarsarken gözlerimin içine bakıyor ve gülümsemesi artıyor. O tekrar konuşana kadar gevşek gevşek sallandım. Artık Rıfat kardeşim de not olayına son verdi. Artık Rıfat kardeşim de not olayına son vermiş. Cümleyi aldım, çözmeye çalışıyorum. Ortaya çıkan anlam artık Çağlar not olayına son verdiden çok daha garip. Ciddi misin sen? Gülüyor. Şu an onu benim şaşkınlığım kadar hiçbir şeyi mutlu edemeyeceğinden eminim. Yani sen şimdi derste Mualla Hanım'ın notlarını yazdırmadın. Yazdırmadım. Ama bir sor, niye yazdırmadım? Büyümüş de şımarmaya bile başlamış. Gülerek sordum. Niye yazdırmadın? Çok berbat abicim, hata dolu. Asistan olarak utandım. Açılan ellerine benimkileri vurup kahkahasına katıldım. Aile içeri girdiğinde ceviz ambarındaki sincaplar gibi neşeli buldu bizi. Rıfat hemen bozkırdaki penguene dönüştü. Açıklama yapmak zorunda kalmamak için ileteceğim mesajı hatırladım. Gülseren Hanım yanına uğramanı istedi Ayla. Yanından geliyorum. Bunun tamamının fotokopisini istiyor. Masanın üzerine bezgince attığı kitabı tanıdım. Oturup iki elini iki yanına sarkıttı. Odaya geldi. Senden bulamayınca benden teklif bekledi ama anlamazlığa vurdum. Rıfat araya girdi. Ne o Ayla? Çocuğunun ders kitabı herhalde. Çekme. Vallahi çekme. Götür at suratına. İsyan bayrağını açalı çok olmadı ama atsız dört nala gidiyor Rıfat. Ayla enerjisini kullanmak konusunda pek bir cimri olduğundan yanıt vermedi ona. Ben de doğru bulmadım öneriyi. Suratı ayrı yazık, kitabı ayrı. İşi yavaşlat dedim. Zaten ağır çekimde yaşayan aile için hiç zor değil bunu yapmak. Olabilir aslında deyip başını sağ omzuna eğdi ve iki saattir görmediği meçhul noktasına döndü. Rıfat kulağıma eğdi. Söyleyeyim mi? Neyi? Derste ne yaptığımı? Güldüm, sen bilirsin. Ayla... Gözlerini bile çevirmeden efendim dedi. Derste artık Mualla Hanım'ın notlarını kullanmıyorum. Ayla o kadar şaşırdı ki gözlerini değil kafasını bile bize çevirdi. Sen de mi? Belki de soru gücüne gittiği için uzun ve heyecanlı bir nutuk attı Rıfat. Benim anladığım kadarıyla Ayla'yı da isyan bayrağımızın altına çağırdı. Şimdi siz ders notlarını kendiniz mi hazırlayacaksınız? Tabii dedi Rıfat. Ay hiç uğraşamam vallahi. Verilenleri okumak bile zor geliyor bana. Bu açık yürekli yanıt yoldaşımın devrimci ruhunu acıttı. İlkinden daha sert bir nutukla saflarımıza katılmaya ikna etmeye çalıştı gaflet uykusundaki kardeşimizi. Cengiz içeri girmeseydi de başarılı olamazdı bence. Sanırım Rıfat Ayla'dan hoşlanıyor. Mesai bitene kadar bir kez daha bu konuyu açmadık. Akşam eve giderken Rıfat da benimle çıktı ve yolunun üzeri olmadığı halde durağa kadar yanımda yürüdü. Heyecanından korktum. Sakinleştirilmezse hocaları teker teker öldürmeye kalkabilir. Don Kişotluğa özeniyor ama Sancho Panza'nın eşeği gibi davranmamızı istiyor. Kendi deliliğimle zor baş ederken bir de onunki çıktı başıma. Akşam Rıfat'ın yoldan çıkmasına neden olduğumu düşünüp vicdan azabı duydum. Sabah odaya girdiğimde Özgür'le Pınar vardı yalnız içeride. Bilgisayarın başında işlerine öyle dalmışlar ki günaydınıma bile zor yanıt verdiler. Oturduğum yerden hem ekranı görebiliyorum hem de seslerini duyuyorum. Pınar'ın söylediği rakamları Özgür birbirine bölüyor ve tabloya yazıyor. Arada bir de kocasını azarlıyor hamile bayan. Hem Özgür'e acıdığımdan hem de bilgisayara benim de ihtiyacım olduğundan yanlarına gidip yaptıkları saçma hareketin bir hamlelik kısa yolunu gösterdim. Excel tablosundaki bir sütunun başka bir sütuna bölümünü bolca sekreterlik yapan eşek kadar asistanların bilmemeleri tuhaf doğrusu. Kaybettikleri dosyalarını da buldum. Mualla gibi bunlar da klasör açmayı bilmediklerinden belgelerimin altına saklamışlar. Yerlerini bırakırlarken bana bilgisayarın kurduymuşum gibi baktılar. Kaybolan dosyadan aldığım ilhamla güzel bir fikir geldi aklıma. Herkesin dosyası bir daha bulunamamak üzere kaybolabilir. Benim de başıma aynı şey gelmesin diye kendiminkileri diskete çektim. Cengiz odaya girip günaydın dediğinde onunkileri silmeyi yeni bitirmiştim. Sanki bilgisayarın kirli kasa rengi bile temizlendi. Posta kutumu açınca hemen Robin'den gelen mesajı yakaladı gözlerim. Heyecanla açıp "Sevgili Caglar" diye başlayan yazıyı nefes almadan okudum. Gecikmeden dolayı özür diliyor ve görüşmek için telefon numaramı istiyor. Adımı bile gönderemem ona. Şu an kalbimden gelen gümbürtü dışında hiçbir şey yok aklımda. Acaba omuzumu sıkan, beni sakinleştirmeye çalışan bayan Robin'in eli mi? Kafamı kaldırıp baktığımda gördüğüm çilli sevimli yüzün Amerikalı bir bayana ait olamayacağını şu halimle de kolayca anladım. Günaydın dedim, hiç duymadın. Günaydın Rıfat, var mı bir şey? Robin görüşmek için telefon numarası istiyor. Midesine sert bir yumruk yemişçesine "Uf!" dedi. Sandalye çekip yanıma oturdu. Ne zaman arayacakmış? Bilmiyorum, onu da soruyor. Akşam arasın, evden konuş. Robin'e beni Connecticut saatine göre öğleden önce 11.30'dan gece 12'ye kadar bulabileceği telefon numarasını gönderdim. Yani buradaki saate göre evde olduğum her dakika arayabilir. Duşta bile olsam en fazla ikinci çalışında yetişirim telefona. Kalan mesajlara hak ettikleri değeri vermeden göz atıp kalktım bilgisayarın başından. Rıfat ötekilerle beraber derse girmeden önce bana elindeki notları gösterdi. Odada Cengiz'le yalnız kaldık. Heyecanımı yatıştırıp amin demek için duanın bitmesini beklemeliyim. Kadın beni adresi vermek ve yolu tarif etmek için aramayacak ki. Sınayacak ve hiç de küçük olmayan bir olasılıkla beğenmeyip sen orada devam et diyecek. Kendimi zorlayarak 1,5 saat boyunca önümdeki makaleyi okudum. Arkadaşlarım dersten dönünce o da hareketlendi. Mualla Pınar'ı kaytarmak için hamile kalmakla suçlamış. Tam olarak böyle dememiş tabii ama Pınar'ın zeka seviyesi bile söylediklerinden bu sonucu çıkartmaya yetmiş. Ağlamadan önce en son "Bu bölümde en çok ben çalışıyorum, yine kimseye yaranamıyorum" dedi. "Biz senin kadar çalışmıyor olabiliriz ama hiçbirimiz hamile değiliz." Diğerleri onu yatıştırmaya çalışırken bunu da ben içimden söyledim. Gözündeki yaşlar bitene kadar ağladı sevgili anne adayı. Tam sessizliğe kavuştuk derken bu kez de Cengiz çıktı. Bilgisayardaki dosyalarını bulamıyormuş. "Sabah bizim de dosyamız kaybolmuştu. Çağlar hemen buldu," dedi Özgür. "Çağlar hocam çok önemli ya, bir bakabilir misin?" "Neden bakmayayım? Hepimiz aynı Tanrı'nın çocuklarıyız. Fırsat buldukça birbirimize yardım etmek en kutsal görevimiz." Yanıt vermeden yerimden kalktım ve bilgisayarın başına oturdum. "Çok sağ ol abi ya." "Dur bakalım, acele etme. Daha dosyalarını bulmuş değilim." Ön soruşturmayı yapıp ilk akla gelen klasörlere baktım ama sonuç alamadım. Cengiz'in yüzündeki ifadeden kaybettiklerini epey önemsediği anlaşılıyor. "Yedeklerini diskete almadın mı?" "Yok, almadım ya." "İyi halt ettin. Bulamazsak görürsün gününü. Elimden geleni yaparım ama benim de bilgisayar yeteneğim bir yere kadar. Var olanı yok etmek gibi kolay değil yok olanı var etmek. Mualla Hanım'ın dosyası için kullandığım yönteme başvuracağım." İçlerinde geçen sözcükleri sordum. Söylediklerini arattım. Koca bilgisayar bir tane olsun bulamadı. Kesin silinmiş. "Nasıl olur ya? Hepsini kendi açtığım klasörlere koymuştum." "Haklı, ben şahidim. Olur olmaz yerlere kaydetmemişti çocuk." "Cengiz, seninkileri resmen biri silmiş o zaman." "Kim siler ya?" Ameliyathaneden başı önde çıkan bir doktor gibi kaşlarımı kaldırıp boş iki avucumu iki yana açtım. Benim üzüntüm bir yere kadar. Ateş düştüğü yeri yakar. Yıkıldı çocuk. Dosyaların çoğu da Sezgin Bey'e aitmiş. Ona ne diyeceğini soruyor. Bence çok genç olduğunu ve hasta anneciğine bakıttığını söylesin. İlki zaten doğru, ikincisine de inanırsa belki öldürmez. Cengiz tüm çabalara rağmen teselli edilemedi. Aptalca bir şey yaparsa kendimi hiç affetmeyeceğim. Dersime girmeden dönüp de bulamama olasılığına karşı helalleşseydik keşke. Görevime olan bağlılığım bir saat boyunca beni, Cengiz'i merak etmekten alıkoydu. Molada odaya döndüğümde gündem değişmişti. Gülseren Hanım telefon edip Ayla'nın fotokopiyi bitirmediğini öğrenince çok bozulmuş ve teessüflerini iletmiş. O kitabı oğlunun askerden önce eline almasını istiyorsa eski aşkımın başka bir yol izlemesi gerekir. Normalde böyle durumlarda Pınar ya da Cengiz devreye girerdi. Ne yazık ki şimdi birisi hamile, öteki kaybolan dosyalarının mecnunu. Gülseren Hanım'a tavsiyem fotokopi makinesinin kullanımını öğrenmek zor geliyorsa kitabı güzel ellerinin yazısıyla çoğaltmayı denemesi. Maalesef dün aramıza giren soğukluktan dolayı bunu ona söylemem mümkün değil. Çayımı alıp 3-5 öğrencinin olduğu sınıfa döndüm. Ferit, "Hocam, dersleri böyle işlediğimizi hocalarımız biliyor mu?" dedi. "Biliyorlar tabii, yalan değil. Daha 2 gün önce görüştük bu konuyu. Cengiz Hoca dün bize sizin dersi nasıl işlediğinizi sordu, eskisi gibi dedik." Bir şey söylemeden gülümseyip çayla kapattım ağzımı. Bana en az bir gün daha kazandırdıkları için teşekkür borçluyum onlara. Ne yalan söyleyeyim, huyum olmamasına rağmen azıcık da duygulandım. 4. ayrımın sonu, sayfa 61.